Ayrım Altı Rehin Sabahattin Önkibar Sayfa 75 Mavi Vatan. Milliyetçi ve ulusalcı çevreler ise dış ve güvenlik politikası da Erdoğan üzerinden yürütmenin sağladığı avantajları kullanmayı, bu ittifakın getirdiği güçten faydalanmayı tercih ediyor. Bir türlü Erdoğan'a Mısır ve Esad yönetimiyle diplomatik ilişkileri başlatmayı dayatamasa da Kürt sorununda işbirliği, Suriye'ye yönelik operasyonlar, riskli Libya angajmanı, askeri üsler, tam gaz giden silahlanma, radikal İslamcıların devşirilerek TSK'nın kayıplarının azaltılması gibi alanlarda istediklerini alabiliyorlar ya da ortaklaşabiliyorlar. Yine Erdoğan'ın varlığı Batı ve ABD tarafından tolere edilmeyecek bir milliyetçi ulusalcı cephenin kabulünü kolaylaştırıyor. Erdoğan iktidarı bu noktada bir tür arayüz işlevi görebiliyor. Mavi Vatan da diğer askeri operasyonlar da hep bir savunma pozisyonundan başladı. İspanya'nın Seville Üniversitesi'nde bir profesörün hazırladığı bir haritada Yunanistan'ın tezlerine yer verilmesi, AB'nin bunu desteklediğinin söylenmesi, Türkiye'nin daha agresif bir tutuma geçmesinin nedeni olarak gösterildi. Cihat Yaycı, Denizdeki Sevr. Hatta bu harita Cihat Yaycı ve birçok isim tarafından Denizdeki Sevr olarak tanımlandı. Aslında genel olarak Türkiye'nin bütün savunma stratejisi geçmişten tanıdık, 1990'larda tekrar gündeme gelen, dört tarafı düşmanla çevrili, yalnız ve tehdit altında bir ülke önermesi üzerine oturuyor. Bu kendi içinde çelişkiler taşıyan bir söylem. Hem çok güçlüyüz, Yunanistan'ı havada karada yeneriz ama tehdit altındayız. ABD çöküşte ama Orta Doğu'da sınırları yeniden çizecek. ABD Orta Doğu'da başarısız oldu, çekiliyor ama Kürt devleti kuracak ve Suriye'den denize çıkaracak. Dış politikada sürekli dostluk ya da düşmanlık yoktur. Ama bütün batılı ülkeler Türkiye'ye hep düşmandır gibi. O yüzden savunma tehdit altında olma söylemiyle yayılmacılık arasındaki çizgi çok incedir. Genellikle ikisi bir arada bulunur. Başta Libya olmak üzere Doğu Akdeniz çok sayıda aktörün varlık göstermeye çalıştığı, büyük güçler ve ona eşlik eden geçmişte pek rastlamadığımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi küçük ülkeler, Mısır ve Türkiye gibi küçük ve orta büyüklükteki aktörlerin, AB'nin uzun bir süreden sonra Rusya'nın, ABD, AB ve hatta Güney Koreli enerji şirketlerinin boy gösterdiği, çekiştiği bir coğrafyaya dönüştü. Türkiye bu mücadeleyi başlatan taraf değil ama burada merkezi bir yere sahip oldu. Hiçbir ülke Türkiye kadar angaje olmadı, askeri gücünü bu kadar kullanmadı. Türkiye karşıtlığı güçleniyor. Deniz yetki alanları konusu bu çekişmenin bir parçasını oluşturuyor ve bu konu temelde AKP ve şu anki denizci amirallerin dünya görüşünün ötesinde boyutlar taşıyor. Sonuçta Türkiye'de yaşayan ve yaşayacak kuşakların geleceğini ilgilendiren deniz alanlarına ilişkin haklarının korunması yönündeki çabalara itiraz etmek anlamlı değil. Ama burada uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların diplomatik mecralarda savunulması ile güvenlik kaygısıyla deniz aşırı ve sınır ötesi askeri operasyonlar arasındaki ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Şu anki tabloda Türkiye hala bölgedeki en güçlü askeri üstünlüğe sahip ülke. Nüfus, deneyim, ayrılan kaynaklar, savunma sanayi açısından onunla baş edebilecek başka bir aktör yok. Ve bu üstünlüğünü şimdilik sonuna kadar kullanıp hedeflerinin çoğuna ulaşabildi. Ne var ki şu anda tıpkı KSS politikasının gayet başarılı göründüğü 2009-2010 dönemecinde de bulunuyor olabiliriz. Her siyasi tercihin, her bölgesel kazanımın getirdiği maliyetler var. Askeri gücün bu denli yoğun bir şekilde kullanılmasının şimdiden yarattığı bölgesel sorun ve ciddi riskler, bölge ülkelerindeki Türkiye karşıtlığının güçlenmesi ve benzeri örneklerde olduğu gibi kendisini göstermeye başladı. Bunların sonuçlarını ileride daha çok göreceğiz. Filistin romantizmi ve İsrail. Doğu Akdeniz ve Suriye politikaları açık olarak gösteriyor ki AKP ile beraber maalesef dış politika iç politikanın temel unsuru oldu. Pek çok şey iç kamuoyunu manipüle etmek için kullanılıyor. Buna ilave olarak ideolojik saplantılar zaman zaman kendini hissettiriyor. Mesela siyasal İslamcılar için Gazze Filistin bir zümrüdü anka ve onu sahiplenme adeta imanın şartı gibidir. Ancak aynı Filistin Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı yaptığı harekata açıktan karşı çıkabilmiştir. Filistin romantizmi Türkiye'ye İsrail'i kaybettirmiştir ki İsrail bir dünya gücüdür. Buradan hareketle AKP kadrolarının gerçekte fikri ideolojik bir tutarlılığı yoktur ve hiç olmamıştır. Sadece semboller üzerinden pozisyon almışlardır. Türkiye'deki İslamcıların ezberleri malumdur. İslamcı ezberler. Bunlar, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı olmak, Darül Harp deyip laik devleti kafir görmek, TSK'ya soğuk olmak, hilafeti özlemek, Vahdettin'e kahraman demek, türbanı İslam'ın bayrağı saymak, Arap alfabesi istemek. Evet, Türkiye'de İslamcılar semboller ve menkıbeler ile vardırlar. Basit bir örnek. 20 yıl önce zatürreden vefat eden gazeteci Yavuz Gökmen, gençlik yıllarında Marksist'ti, yani inanç ile mesafeliydi. Öyleyken vefatı sonrasında İslamcılar onu sahiplendi ve cenazesine bile gittiler. Niye mi? Hastalığı esnasında Hürriyet'teki köşesinde Necip Fazıl'ın şu satırlarına yer verdiği için... Ne hasta bekler sabahı, ne genç ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Evet, Necip Fazıl'dan iki satırın köşe yazısına alınması İslamcılar tarafından son nefeste kelime-i şehadet getirmesi gibi algılanmış ve ona uygun tepkiler verilmiştir. Bu fotoğraf İslamcılarımızın yüzeyselliğini, fikirsizliğini ve basitliğini resmediyor. Mehmet Akif'e saldıran dinciler. Yahu bırakın onu bunu, güya İslam adına referans alınan Necip Fazıl bile son döneminde bu İslamcıları yerden yere vurmuştur ama bundan bile bir haberdirler. Necip Fazıl'ın 1977 seçimlerinde Alparslan Türkeş ile siyasi fikri beraberliği arşivlerdedir. Bu satırların yazarı bu iki ismin İstanbul Beyazıt'ta Marmara Kahvesi'nin önünde yaptığı siyasi mitinge bizzat katılmış ve Necip Fazıl'ın İslamcılara ettiği o ağır sözleri işitmiştir. İlaveten Necip Fazıl'ın yaşamı dalgalıdır. Evet, bir dönem Büyük Doğu diye İslamcı bir akımın öncüsü olmuştur, fakat sonrasında yaşam seyri kayıtlardadır. Adnan Menderes ile olan parasal ilişkilerinden özel yaşamındaki zaaflarına kadar pek çok şey sır değildir. Böyle birinin şiirinden iki satırı köşesine aldı diye birini kutsamak sığlık değil midir? Türk İslamcıları o kadar yüzeyseldir ki düşünün, içlerinde İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'e bile hala saldıranlar vardır. İslamcılar ve bağımsızlık. Türkiye'deki İslamcı anlayış aslında gelenekseldir ve zerre bağımsız karakteri yoktur. Tersine Mısır misali Türk İslamcıları da emperyal güdümlüdür. MI6'nın İslam'ı kullanarak Hicaz'ı Osmanlı'dan koparması misali Müslümanlık pek çok operasyona araç yapılmıştır. Ülkemizde faaliyet yapan yabancı istihbarat örgütlerinin en verimli üreme alanı yine İslamcı cemaat örgütlenmeleridir. Türkiye'deki onlarca cemaatin içinde yabancı istihbarat unsurlarının bulunduğu artık kanıtlıdır. FETÖ olayı turnusol kağıdıdır. İnanç kullanılarak bir devletin içeriden nasıl işgal edildiği bu casus örgütünün yaptıkları ile ispatlanmıştır. Cennetten köşk tahsisi, altın nesil, şu bu denilerek Türkiye'nin genç beyinlerinin ifade edilmesi olayı, inancın siyasi amaçlar için kullanıldığında nedenli facialar yaratacağını gözler önüne serdi. 18 yıllık AKP dönemi maddi çöküş ve sefaletlerin yanı sıra manevi çöküş yılları olmuştur. En büyük tehdit cemaatler. AKP'nin FETÖ musibetine rağmen cemaatlere tavır almaması, tersine FETÖ'nün boşalttığı bürokrasiyi onlarla ikame etmesi AKP'nin sabıkasıdır. Zira bu cemaatler tıpkı FETÖ misali emperyalizm tarafından yarın devlete karşı kullanılabilir ki pek çoğu zaten onlarla bağlantılıdır. Öyleyken AKP günü kurtarma adına zerre oralı olmayıp o çevrelerle kol koladır. O kadar ki İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarında cemaatler arasında bir rekabet ve çatışma bile söz konusudur. Türkiye'deki tarikat ve cemaat sosyolojisini yakından bilen biri olarak ülkemiz için en büyük tehdidin bunlar olduğunu söylemem mümkündür. Atatürk'ün bu tarikat cemaat fesat yuvalarını dağıtması bana göre bu ülkeye yaptığı yüzlerce hizmet içinde en önemli olanlardan biridir. Bu şekilde sadece devlet ve toplum değil İslam kurtarılmıştır. Atatürk o gün bu odakları kapatmasa bugün Türkiye'de İslam adıyla her mahallede yüzlerce din olurdu. Abdestli batakhaneler. Evet, tekke ve zaviyelerin kapatılması Müslümanlığın duru kalmasına katkı yapmıştır. Tarikatlardaki çürüme o denlidir ki dinleyince insanın yüzü kızarıyor. Bunlar abartısız olarak abdestli batakhanelerdir. Tarikat cemaat İslam'ında Kur'an ve Hz. Muhammed aleyhisselamın kalp kıran Kabe'yi yıkmış gibi olur misali gerçek inanç manzumeleri yoktur. Elimi öpen cennete gider diyen manyaklar vardır. Allah ile her gün konuştuğunu söyleyen sapkınlar vardır. Cennetten köşk, huri ve gılman tahsisi yapan psikopatlar vardır. Kanatları olup uçan ve güya mucizeler gösteren nevrozlar vardır. Abartmıyorum. İstisnalar bir yana Türkiye'deki cemaat şeylerinin önemli yekûnu sapıktır. İşte son örnek Uşşaki tarikatının lideridir. Eyüp Fatih Şaban isimli bu meczubun hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Ayasofya açıldı, sarık ve cübbe de vakit gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Sözleri arşivlerdedir. Sapkın Uşşaki Şeyhi. Dahası bu ismin son sapkınlığı tescillenmiştir. Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasına göre faaliyetlerini İstanbul merkezli olarak yürüten Şaban'ın Akyazı'da misafirlerini ve müritlerini kabul ettiği yazlık bir dergahı vardı. Şaban burada mürit olan anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki bir kız çocuğunu birden fazla kere taciz etti. Çocuğun babası şikayetçi oldu ve jandarma ile birlikte dergaha gitti. Diğer müritlerin saldırısına uğrayan babayı jandarma ekipleri linçten güçlükle kurtardı. Jandarma Şaban'ı gözaltına aldı. İstismara uğrayan çocuk yaşadıklarını Sakarya Üniversitesi'ndeki Çocuk İzlem Merkezi'nde görevli pedagogları anlattı. Çocuk Şaban'ın çay götürdüğü sırada ve baş başa kaldıkları başka zamanlarda kendisini taciz ettiğini anlattı. Anlattığına göre tacizler uyuduğu sırada da oluyordu ancak korktuğu için bunları bugüne kadar dile getirememişti. Uşşaki tarikatının lideri Eyüp Fatih Şaban çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan tutuklandı. Uşşaki tarikatı. Peki kimdir ve nedir bu Uşşaki tarikatı? Uşşaki ve Uşşakiye tarikatı Horasan'dan Anadolu'ya geldi ve 16. yüzyılda bilinir hale geldi. Tarikatın İstanbul'daki merkezi Kasımpaşa'daydı. Kurucunun türbesi de halen Kasımpaşa'da, Eyüp Fatih Şaban ise İstanbul'da çeşitli grupların sohbetlerine devam ettikten sonra kendi yapılanmasını kurdu. Etrafına topladığı müritleriyle İstanbul merkez olmak üzere civar illerde sohbet adı altında toplantılar düzenleyip zikir ve diğer bazı tarikat ritüelleriyle ağını genişletmeye devam etti. Uşşakiler de diğer pek çok tarikat ve cemaat misali devşirildi ve İslam'a ihanet eden bir kimliğe oturdu. Bu sapkınlık olayı sonrasında ünlü ilahiyatçılar tabloyu şöyle yorumladılar. İlahiyatçılar ne diyor? Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, insanın inanma ihtiyacı bir gerçek. Bir kısım insan bu ihtiyacın neticesinde düşüyor bunların ağına. Genelde muhafazakar kesimler kanıyorlar bunlara, görüntülere aldanıyorlar. Bir kısmı da aldandığından değil, çıkar veya himaye amaçlı bu yapılara gider. Buraya gidenlerin hepsi de masum diyemeyiz. Bunun dışında Türkiye'de dini düşünce hala sözlü kültüre dayanıyor. Okuyan, araştıran çok az. Böyle olunca bu yapılar propaganda imkanlarını da etkili kullanarak insanları avlıyorlar. Göbbels tekrar tekrar propaganda yöntemleri kullanıyorlar. Bunlar hurafeci deyip geçemeyiz. Çok boyutlu bir sorun bu. Sadece ilahiyatçıların değil, antropolog ve sosyologların da çalışması gereken bir alan. Profesör Doktor Hilmi Demir, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Dinin istismar edildiği bu yapılar hastalıklı yapılar. Bütün dinlerin, bütün dünyanın başındaki bir bela bu. İnsanlar metafizik arayış içinde her zaman olabiliyor. Bu arayış da insanları bu tür yapılara kanmaya götürüyor. Eğitimli veya eğitimsiz olması önemli değil. Eğitimli insanlar da buna kanıyor. İnsanlar bu tür yapılara karşı zaaf içindeler. Bu da metafizik arayıştan geliyor. Biz de bu tür yapılanmalara karşı vatandaşları uyaracak, insanları koruyacak, bilinçlendirecek mekanizmalar mevcut değil. Denetim mekanizmaları boş. Her ben din anlatıyorum, fıkıh anlatıyorum diyene vatandaşların kanmaması gerekir. Kamu otoritesinin de inanç özgürlüklerini de dikkate alarak bu tür yapı ve girişimleri denetlemesi lazım. Profesör Doktor Mehmet Evkuran, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Biz ilahiyatçılar bazı davranış biçimlerinin dinimizde olmadığını söylesek de, ısrarla anlatsak da, sosyolojik ve politik nedenlerle tarikat tipi bu yapılanmalar cazibelerini korumaya devam ediyorlar. İnsanlar dünyevileşmekten, gündelik hayattan bıktıkları zaman dinin manevi boyutuna sığınıyorlar. Eski zamanlarda bu pozitif bir işlev gördü ama zamanla bozuldular. Batınilikten beri bu tür yapılarla mücadele devam ediyor. Bunlar devletle iktidar yarışına girdiler, isyanlar çıkardılar, başka dünyevi menfaatler peşine düştüler. Bugün de merdiven altı denilen bu yapılar istismara devam ediyorlar. Manevi sığınma ihtiyacını suistimal ediyorlar. Profesör Doktor Hasan Onat, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanlar günden güne yalnızlaşıyor, aile ilişkileri zayıflıyor. Tarikata giren insan aileden göremediği sıcaklığı orada buluyor. Tarikatlar onlara katılan gençlerin aile bağlarını hemen kopartıyor. Esnaf olana, tüccar olana bu kapalı devre yapılar bazı avantajlar sağlıyor. Bilgi boşluğu insanları bu tür oluşumlara sevk ediyor. Buralara gidenlere bir insan şeyhine öyle teslim olacak ki ölü yıkayıcı elindeki ölü gibi kaidesine inandırıyorlar. Böyle olunca olanlar oluyor, basına yansıyan olaylar buzdağının sadece görünen yüzü. Ensar ve badeleme. Tarikat ve cemaatlerde sapkınlık münferit değil, geneldir. Ensar yurtlarında yaşanan rezaletler yine arşivlerdedir. Aynı şekilde badeleme alçaklığı yine yargıya intikal etmiş ve kitap olmuştur. Emin olun ortaya çıkanlar buzdağının zerresidir. Zira bu gibi yapılarda böyle şeyler çok gizlidir. Çok çok istisnai hallerde ortaya çıkar. Bu itibarla pek çok kahpeliklerin gizlendiği vakıadır. Yapılması gereken bu tarikat rejiminin topyekün tasfiyesi ve yüce dinimizin bundan kurtarılmasıdır. Evet, Müslümanlığı kurtarmak için Atatürk'ün yaptığı gibi bu tarikat inlerine savaş açmak kaçınılmazdır. Bu inanç simsarlarına karşı mücadele ise gerçek bir iman mücadelesidir. Tarikat cemaat yapılanması bu şekilde ayağa düşen Türkiye'de İslamcılar hiçbir zaman gerçek bir münevver olamamıştır. Bunların tamamına yakını sığ, yani donanımsızdır. Mesela Türkiye'yi 18 yıldır yöneten İslamcı kadroların %90'ının din dışı alanlarda 20 kitap okuduğu kanaatinde değilim. İstisnalar hariç İslamcının felsefecisi, sosyoloğu, edebiyatçısı ve hatta gerçek tarihçisi bile yoktur. Pilotun dini. Öyleyse bunlar sorgulamayı değil, itaati esas alırlar. Sorgulamanın olmadığı bir anlayışta bilim olabilir mi? İşte bu sığlık ve donanımsızlık eşyanın tabiatı gereği ülke yönetimine yansımış ve bu şekilde malum yanlışlar yapılmıştır. İlaveten Türkiye'de İslamcılar şekilcidir. Mazrufla değil, zarfla ilgilenirler. Kul hakkı, kalp kırmak gibi İslam'ın çok önemsediği hususları takmazlar. AKP ile İslamcılardaki genel anlayış liyakat yerine sadakatin egemenliğidir. Onlar için ideal insan ölçüsü türban takmak, namaz kılıp oruç tutmaktır. İşe adam alırken iş ile alakalı vasıfları değil bunları ararlar. Oysa inanç kişi ile yaradan arasındadır. Bir insanın gece namazları kılması eşittir onun iyi yöneticilik yapabileceği anlamına gelmiyor. Uçağı kullanabilmek için pilot olmak gerekiyor. Namazlı, abdestli diye pilot olmayanın kullandığı uçağa binilemeyeceği gibi donanımı olmayanların ülke yönetimine getirilmesi de yanlıştır. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 86.